Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Tarihçi Aksel Çorlu'yla tarihe farklı açılardan bakmak üzere bir tarih sohbetinde buluştuk. Umarım beğenirsiniz. Biz de devam ettiririz. Konumuz aslında şeyle açıldı. Çakabey üzerinden başlayan tarihi kimliği vesaire. Sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi toplumlar geçmişlerinde o işte bir aidiyet bağı yaratmak için bazen gerçek, bazen hayali kahramanlar yaratıyorlar. İşte Roma İmparatorluğu'nun kuruluşu, Türklerin Orta Asya'dan çıkışı, işte kurtlar, şeyler, hep bir takım simgeler var. Ayrıca da gerçek ya da hayali kahramanlara ihtiyaç duyuyorlar bu millet kavramını tam oturtmak için. Bu Çakabey örneğinden yola çıkarsak Türkiye, Osmanlı bu olaya nasıl yaklaşmalıyız?
Şimdi mesele çok çok boyutlu bir mesele aslında. Sadece bir kişinin örneği değil ama Çakabey iyi bir örnek bunun için. Gerçekten hani başlamak için iyi bir örnek. Bildiğimiz gibi yani tür bir istisna değil. Dünyanın her yerinde heykelleri dikilen, kahraman ilan edilen dediğiniz gibi insanlar var. Bunlar tarihin değişik zamanlarından seçilip artık hangi amaca uygun olarak bir anlatıya dahil edilebiliyorlarsa kullanılıyorlar. Çakabey örneği ilginç çünkü geriye doğru giderseniz, yani şu andaki anlatı nedir? Resmi devlet anlatısı, tarih anlatısı nedir Çakabey ile ilgili? İşte donanmanın, hani Türk donanmasının başlangıcı olarak kabul edilir 1081. Çakabey'in işte şey yapması.
İzmir'de büyük bir semt var işte Alsancak'ta Çakabey diye.
Var, evet evet. Üstü de var. Daha yeniden tekrar hatta konuldu İzmir'de. Belediye başkanı tarafından açıldı, daha yeni açıldı. Yani böyle bir anlatı var. Ama 1081'den bugüne arada büyük bir boşluk var. Şöyle ki Osmanlı'ya bakarsanız, Osmanlı denizciliğine bakarsanız Çakabey'in adı geçmez. Yani Osmanlı için böyle büyük sembolik önemi olan bir adam değildir Çakabey. Daha önemlisi Çakabey'den Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze böyle çok kesintisiz, çok net bağlantılarla gelen bir gelenek olmadığını da sorgulamadan böyle bir şey yapıyoruz. Yani Cumhuriyet döneminde icat edilmiş bir kahraman Çakabey açıkçası. Adeta
mitolojik bir figür yani. Var ama yani değil mi gerçekten?
Var. Tarihsel olarak böyle bir insan var. Yaşamış bir insan. Evet. Bir takım başarıları falan var tarihte. Konuşuruz şimdi onun hakkında zaten. Ama yani burada yapılan şey şu. Böyle bir alakart menü açılıyor adeta. Oradan böyle nasıl yemek seçersiniz alakart menüden? Oradan işte Cumhuriyet bakıyor. Şimdi biz kimi seçelim? İşte denizcilik tarihimiz nereye gider? Ha bakın burada böyle biri varmış. Biz bunu seçelim. Böyle bir tarih anlatalım diye bir seçim yapılıyor. Tabii tarih böyle değil. Tarihçiler de böyle bakmıyor tarihe. Ama Çaka neydi? Önce ona bakalım. Kimdi? Ne yaptı bu adam? Çaka bu 11. yüzyılda Anadolu'da büyük bir şey var ya, karışıklık, parçalanma, Malazgirt'ten sonra işte Selçukluların Anadolu'ya girmesi, o dönemdeki büyük karmaşa var. İşte bir yandan Bizans prensleri var değişik yerlerde. Bizans'a bağlı olanlar var, Bizans'a isyan edenler var. Bu Selçuklularla gelip de onlarla işbirliği yapanlar var. Her taraf büyük bir kaos var yani 11. yüzyılın ikinci yarısı kaos. Ama o ikinci yarısına gelinceye kadar 11. yüzyılın, yani işte binli yılların başlarında, ne bileyim 1010, 1020 ve onun biraz öncesinde 10. yüzyılda Bizans'ın ikinci bir altın çağı var aslında. Bizans o sırada hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da en büyük askeri güç. Herkesi yeniyor adamlar. İşte Avrupa'da da çok başarıları oluyor. Orta Doğu'da da kaybettikleri adaları geri alıyorlar falan 10. yüzyılda. İşte Kıbrıs'tan Girit'e, Sicilya'ya kadar Akdeniz onların kontrolünde. Son derece kuvvetli bir yapı. Şimdi Bizans'ı biz nasıl düşünüyoruz? Hani toplum olarak hep böyle zayıf, yıkılmak üzere, kötü durumda. İşte Türkler geliyor ve Bizans'ı darmadağın ediyorlar şeklinde bir anlatı var. Ama böyle değil. Hani 11. yüzyılın başında Bizans gerçekten de 2. Altın Çağ'ın son günlerini yaşıyor. Çaka 11. yüzyılın ikinci yarısında kendisi gibi başka pek çok figür var böyle. Kısmen Bizans'la savaşarak, korsanlık yaparak, işte yağmacılık yaparak vesaire. Kısmen Bizans'la beraber çalışarak yükselen bir isim. Bir noktada Bizans'ta tarafından yakalanıyor.
Zaten o dönemde din esası çok şey yok değil mi? Yani Osmanlı'ya Türkler ya da Türk beyliklerinde Hristiyanlar ya da farklı dinden olanlar, Bizans'ta Müslümanlar karşılıklı şey değiştiriyorlar, taraf değiştiriyorlar. Şeyde bile, Malazgirt'te evet. bile öyle galiba.
Aynen aynen. Sık sık olan bir şey bu. Çok karışık bir şey de değil. Yani böyle çok net siyah beyaz ayrımı yok burada. Herkes herkes için bir şeyler yapıyor bir noktada. Kaotik bir ortam var dediğim gibi zaten. İşte Çaka Bey de yani nerede yükseliyor? Bizans'ta yükseliyor. Bizans'ta önce tutuklanıyor tabii, yakalanıyor. Ama ondan sonra ordu da özellikle Bizans donanmasında yükseliyor. Bayağı iyi bir titre alıyor. Soylu titre alıyor yani orada. Ama onun müttefi olan imparator devrilince, yerine Alexios Komnenos gelince kaçmak zorunda kalıyor. Politik meselelerle nedeniyle. Siyaset. Kaçıyor, İzmir'e gidiyor. İzmir'de de orayı üs olarak çeşitli yerlere oradan yavaş yavaş işte hareket etmeye başlıyor. İşte Foça, Sakız, Midilli, Rodos bu gibi yerleri işte önce yağmalıyor, ele geçiriyor filan. Ve orada da iki tane ayrı bir merkezde, Efes'te ve İzmir'de donanma kuruyor. Şimdi tabii donanma derken yani onun da şey düşünmemek lazım, böyle devasa bir donanma falan gibi düşünmemek lazım.
Büyük de değil herhalde o zaman gemiler değil, değil mi? Yelkenlinin hallicesi mi? 12 metreye bir...
Çeşit çeşit var. Yani o dönemin en büyük donanması ve ondan hemen önceki dönemin en büyük donanması Bizans donanmasıydı. Akdeniz'e hakim olan donanma oydu. İşte altın çağında aşağı yukarı 300 gemi, 40 bin kişilik mürettebatı olan hani bayağı ciddi bir donanma var orada. Oradaki gemi tipleri Dromon denilen tipler var. Onlar küçük tekneler de olabilir. Daha büyük de olabilir. 30 metre, 40 metrelik tekneler de olabilir. Bayağı büyük olanlar var aralarında ama çoğu daha küçük ondan. Hem kürek çekenler var hem yelken kullanıyorlar. Kadırga tarzı hepsi. Dizaynı benziyor. Çaka'nın yaptığı ya da yaptırdığı donanma tabii ki Bizans donanmasıyla eşdeğer bir donanma değil. Ondan daha küçük. Kime yaptırdığını da unutmayalım bu arada. Çaka orada gidip hani donanma, denizcilik bunlar basit şeyler değil. Bugün mesela yelken öğrenmek isterseniz bir okula gidebilirsiniz ya da hani bu işi bilen biri size öğretebilir ama böyle 3 yılda 5 yılda usta olamazsınız. Yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl ister. Çok uzun zaman isteyen bir şeydir. O büyük birikim isteyen bir şeydir. Kolay değildir.
Bu aslında Portekizlilerin ve Hollandalıların da bir anda dünya denizlerini keşfettiği tekneler de küçük tekneler değil mi? Sonradan devleşiyor tekneler.
Gittikçe büyüyor yavaş yavaş. Yani o teknelerdeki değişim işte bu Portekizlilerin falan bahsettiği tekneler 15. 16. yüzyıldaki o değişime bağlı. Bizim şimdi bahsettiğimiz 11. yüzyıldaki tekneler aynı tip değil onlarla. Hem daha küçük tipik olarak hem daha sığ sularda hareket edebilen hem daha manevrası iyi, manevra kabiliyeti.
Yelken nasıl? Üçgen mi şey mi? Kare mi?
Değişik tip var. Bu Latin denilen yelkenler var. İşte şey var. tamam, üçgen denilebilir evet. Her ikisi de kullanılıyor dediğim gibi. Hem kürek hem yelken kullanılıyor. Ama o şeyde gördüğümüz tip yelkenler çok yok. Hani bu Christoph Kolomb'un falan hani hep şeylerde gösterilen, filmlerde gösterilen tarzı yelkenleri çok fazla görülmüyor o zamanlarda daha 11. yüzyılda. Büyük çeşitlilik yok.
Peki Çaka Bey aslında bir korsan. Şeyden farkı nedir? Barbaros Hayrettin ya da diğer Osmanlı'nın deniz kahramanlarında?
Güzel bir soru o. Bir anlamda farkı şu. Yani aslında asıl farkı şu, onlar gibi başarılı olamadı. Birincil fark o. Yani bu önemli bir şey tabii. Yani ne kadar etkisi oldu tarihte değil mi? Öyle baktığınız zaman Çaka'nın tarihsel etkisi daha limitli. Barbaros nereden geldiğini falan düşünürsek mesela işte Midilli doğumlu aslında. İşte babası bir Yeniçeri, ya Arnavut ya Yunan kökenli bir Yeniçeri. Annesi Yunan. Başka adamlara da bakabiliriz Barbaros gibi. Mesela Kılıç Ali Paşa. Uluç Ali Paşa ondan önce. O da mesela İtalyan Kalabriyalı adam. Giovanni Dionigi neydi? Giovanni Dionigi Galeni. Yani bir sürü dışarıdan değişik yerlerden gelen adamlar bunlar. Ve çoğunun da arka planında bir korsanlık var. Korsanlık yaygın bir şey zaten. O açıdan Çaka hani çok şey bir figür değil. Görülmemiş bir figür değil. Korsanlığı da normal bir şey aslında. Ama diğerleri gibi başarılı olmuş bir figür değil. Yani tarihi değiştiren büyük bir rolü yok Çaka'nın. Ne yapıyor? İşte bu dediğim adaları alıyor. Ama Bizans tabii ki ona karşı harekete geçiyor ve zamanla kaybetmeye başlıyor. Önce Sakız'ı kaybediyor, sonra Midilli'yi kaybediyor. Dönerken bütün donanmayı kaybediyor. Arada işte Edremit gibi bazı yerleri yağmalıyor. Edremit bayağı bir yerli bir oluyor Çaka sayesinde. En sonunda da nereye gidiyor? Abydos'a saldırıyor. Abydos'a giderken İmparator Komnenos Kılıç Arslan'a haber gönderiyor. Diyor ki bu adamdan kurtulalım. İkimiz ortak ona karşı harekat yapalım. Kılıç Arslan geliyor arka taraftan. Çaka'yla bir işte yemek ayarlanıyor. Bu yemekte de Çaka öldürülüyor. Ve Çaka bu arada akraba şeyli Kılıç Arslan'la, kızıyla evli çünkü. Böyle bir hikayesi var Çaka'nın. Şimdi Çaka gerçekten denizciliğin, Türk denizciliğinin başladığı
kuvvetlerinin kuruluşu ona mı dayandırılır Türkiye Cumhuriyeti resmi tarihinde?
Evet işte 1081 Çaka'nın ilk kendi donanmasını yaptırdığı zamana dayandırılıyor evet.
Yani şey gibi hani kara kuvvetleri şeye dayandırılıyor Asya'ya, bu da evet. Çaka'ya dayandırılıyor.
Aynen.
Neden oraya götürmek istiyor? Yani Cumhuriyet döneminde çıkıyor bu değil mi?
Evet evet, Cumhuriyet, tamamen Cumhuriyet döneminin bir icadı bu. Neden gidiyor? Şimdi o çetrefilli bir konu. Şöyle ki, siz Türkiye Cumhuriyeti olarak bir gelenek yaratmak istiyorsunuz. Biz şuradan geldik, şuraya gidiyoruz demek istiyorsunuz. Yaratmak istediğiniz gelenek içinde bir sürü fantastik öğeler var. Tarihten alınmış kırıntılar da var. Karışık böyle bir karışım yapıyorsunuz. Bu karışımı yaparken ne diyeceksiniz? Mesela o bölgenin, Ege'nin yani Ege Denizi'nin en köklü denizcilik geleneği nereden gelir? Dedim ya biraz önce, denizcilik çabuk olan bir şey değildir. Yüzyıllarca biriken bir şeydir. Böyle hani bir insan mesela ya da bir kavim bir anda deniz kıyısına gelip paramız çok bizim hadi bir donanma yapalım diyemez. Yani hem teknolojik olarak mümkün değil, kültürel olarak mümkün değil, bir sürü birikim ister o. O birikim nedir? Geriye gidersek iyice. Antik Yunan'a gider. İyon yıllara, Aeol yıllara falan gider. Hatta Akdeniz'in en eski iki tane denizcilik geleneğinden biridir o. Biri Fenikeliler.
Yani 1081'e dayandırmasına rağmen ilginç olan işte denizcilikle ilgili hiçbir terimin Türkçe olmaması değil mi? Yani hepsi evet, ya İtalyanca ya Rumca bildiğim kadarıyla değil mi?
Evet, evet. Onun da çok iyi nedenleri var. Akdeniz'de bütün denizciliği uzun süre hakim olan kültürler bunlar çünkü. Yani hatta tam İtalyanca veya tam Yunanca da değil. Bu denizcilerin kullandığı ortak bir dil var aslında. Bunlardan çeşitli parçalar olan içinde.
Onun hatta devamı. Balık isimleri bile Türkçe değil yani.
Değil, evet. Evet. Çok da normal öyle olmaması. Yani o toprağın insanı sonuçta bir şey diyor doğal olarak. Bu isimler böyle kalıyor. Şimdi yani gelenek işine böyle baktığımız zaman, uzun vade baktığımız zaman aslında Cumhuriyet şunu diyebilir miydi diye sormak lazım. Yani biz işte 2500 yıllık bir geleneğin devamıyız da diyebilirdi belki. Hani işte ta antik Yunan'dan gelen bilmem ne diyebilirdi belki. Ama tabii zamanın koşullarında ve Cumhuriyet'in kendini ve Türklüğü tanımlama biçimi de neydi, bunu yapamadı. Niye? Çünkü Türklüğün nasıl tanımladı Cumhuriyet? İşte Orta Asya'dan gelindi. Anadolu'daki insanlar bir şekilde böyle mucizevi bir şekilde kayboldular. Türkler de burayı ana yurt haline getirdiler vesaire vesaire. İşin gerçeği tabii bu kadar basit değil. Orta Asya'dan Anadolu'ya insanlar geldi mi? Geldi. Ama Anadolu'daki toplumun, nüfusun %10'undan daha az bir nüfus geldi Orta Asya'dan. Bu insanlar ortadan kaybolmadığına göre bir şey olmuş olmalı bu insanlara. Size bakıyorum, kendime bakıyorum, etrafımızdaki insanlara bakıyoruz Türkiye'de yaşayan. Yani biz Orta Asyalı bir miktar olabilir tabii ki şeyimizde, geçmişimizde %10 veya altında. Ama tabii ki hangi halklardan biz geldik diye bakarsak işte Bizans İmparatorluğu'ndaki o çok kültürlü ortamdan geldik. Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, başka pek çok halk aynen devam etti. Bunların üstünde ama Türkçe konuşan bir elit vardı Selçuklularla başlayarak ve onlar bile, Selçuklular için söylüyorum bunu, daha sonra Osmanlı için de geçerli bu, nereye bakıyorlardı hep? Hep Bizans'a bakıyorlardı. İstanbul'a, Konstantiniyye'ye bakıyorlardı. Niye? Çünkü her şeyin merkezi orada. Kariyer yapacaksan oraya gidip yapıyorsun. Çaka için de öyle mesela. Çaka şeye bakmıyor, doğuya bakmıyor mesela, Anadolu'ya bakmıyor. Çaka'nın bütün gayreti hani Bizans'ta kariyer yapmak, tekrar hatta imparator olmayı falan düşünen, yani kariyer düşüncesi bu. Çünkü oranın, orayı domine eden uygarlık, birincil güç hala Bizans orada. O yüzden de her şey oraya odaklı. Şimdi bu tek örnek değil. Yani hani Türklüğün inşası diyorum ya, Cumhuriyet'in nasıl şey yaptığı, bu gibi örnekleri seçtiği vesaire. Buna bazı tarihçiler de katkıda bulunuyorlar tarihsel olarak. Sadece hani böyle bir kişilik olmayan, insan olmayan içinde sadece devletin yarattığı bir şey gibi düşünülmesin. Gayet saygıdeğer tarihçiler var. Mesela Esin Atıl, bilmiyorum bilir misiniz? Kendisi büyük bir sanat tarihçisiydi. Şeyde Amerika'da, Smithsonian'da İslam sanatı üzerine olan bölümün küratörüydü. Çok da önemli birisidir. Vefat etti geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam. Onun mesela şeylerine bakarsanız, belgesellerde falan çıkar. Bir belgesel vardır, işte Osmanlı belgeseli. YouTube'da falan bulunuyor hatta bugün. Yani bunu rahatlıkla bulunabilir. Bu Empire of Faith diye bir serinin parçası. İnanç İmparatorluğu, Osmanlılar diye bir parçası bu. Orada mesela Yeniçerileri nasıl anlattığına bakabiliriz. Çok çok güzel örnek o. Yeniçeriler için şöyle anlatıyor. İşte devşirme sisteminden falan bahsediyor. Nasıl işte Osmanlı Balkanlara gidip oradaki işte Hristiyan ailelerden çocuklarını alıyordu. Onlara işte en iyi eğitimi veriyordu. Bazıları işte bürokrasiye giriyordu. Devlet bürokrasisinde vezir falan oluyordu. Bazıları da asker oluyordu. Bunu anlatıyor. Ama bunu anlatma biçimi çok pozitif. Yani çok iyi bir şey oluyor. Yani bu çocuklar çok mutlu, aileleri çok mutlu. Çünkü en iyi eğitimi alıyorlar, yükseliyorlar, şunlar bunlar oluyor falan. Ama biz şimdi bugünkü hani standartlarımızla biraz düşünürsek bunu, ailelerden çocukların alınması herhalde o aileler için pek iyi bir şey değildi diye de düşünmek lazım.
Tabii yani geliyor işte atlılar şeyler seçiyor, topluyor, götürüyor. Herhalde bir sürü aile çocuklarını haber alırsa damağı kaçırıyordu.
Evet, aynen, yani. Aynen öyle.
Sadece erkek çocuk alıyorlar ama değil mi?
Tabii, evet, evet. Onlar
peki
işte
bu hani Osmanlı'da iç oğlanlık falan gibi bir kurum olduğu da söylenir. Bu erkek çocuklar sadece asker olarak mı alınıyor yoksa o amaçla seçilenler de oluyor mu o dönemde?
Açık açık yani sistematik olarak o amaçla seçildiğini ben hiç duymadım. Ama tabii ki bir pratik olarak böyle bir pratik var. Onun için yani onların arasından bazı çocukların bu şekilde hani ele alınması çok da acayip bir şey değil, bilinen örnekleri olan bir şey ama sistematik olarak hani devlet yapısında böyle bir şey olarak görmedim ben onu, o şekilde tarif edildiğini. Ama şimdi mesela buradaki örnekten hareketle biz tarihsel örneklere nasıl bakıyoruz, kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Yani Türkiye'desiniz, büyüyorsunuz, işte okulda tarih okulu tarih okuyorsunuz vesaire, diziler var şimdi, bir de işte böyle Kurtuluş bilmem ne falan, Kurtuluş Ertuğrul muydu en son çıkan, o tip şeyler var, oradan insanlar öğreniyor bir sürü şey. Ne öğreniyor insanlar oradan, kim olduklarını düşünüyorlar oradan, onlara bakarak bir Türklük anlatısı onun için diyorum. Bunun çok güzel bir örneği şu: Ankara Savaşı. Yani Çaka'dan buraya nasıl geldik dersek 300 yıl atladık bir anda. Çünkü Türkiye'deki tarih anlatısı da böyle atlar. Aynen böyle bir yerden bir yere atlar. Ankara Savaşı nasıl anlatılır? Hemen söyleyelim. İşte Beyazıt'la Timur Savaşı Ankara Savaşı'nda 1402'de. Timur kazanır savaşı. İşte Beyazıt'ı hatta esir alır vesaire. Osmanlı Fetret Devri'ne girer. Bir sürü karışıklık olur. Sonra tekrar hayata döner. Ama Ankara Savaşı'na bakarsanız iki taraf savaşan orada. Kim savaşıyor? Kim kahraman olmalı? Hani sistemin içinden bakalım olaya. Dışarıdan bakmayalım. Kendi mantığıyla bakalım olaya. Bir tarafta Beyazıt var. Beyazıt ne yapıyor? Kariyerin büyük çoğunluğunu Balkanlar'da geçiriyor savaşarak. Beyazıt'ın en büyük amacı ne? İstanbul'u almak. Hatta Ankara Savaşı'ndan hemen önce İstanbul'u almaya doğru hareket ediyor. Hazırlıklarını ona göre yapıyor. Fark ediyor ki Timur geldi. Bırakıyor ve oraya gidiyor savaşmaya. Emrinde kimler var ordusunda? Yeniçeriler var, Balkanlardan yani devşirdiği insanlar. Tımarlı sipahiler var, bunların büyük çoğunluğu işte Anadolu Beylikleri, eski Anadolu Beyliklerinden gelenler. Ondan sonra şey var, Sırplar var, Arnavutlar var. İşte Stefan Nazarević komutasında bir sürü Sırp geliyor, 10 bin tane Sırp geliyor mesela. Bu insanlar savaşıyor. Karşısında kim var? Timur. Timur kim? Timur Orta Asya'dan, Batı Orta Asya'dan, Semerkant'ta kendini yerleştirmiş. Bir zamanlar generalken bir imparatorluk kurmuş bir adam. Kendisi büyük ihtimalle Türkiye bir adam, Moğol değil. Her ne kadar Moğol olduğunu söylese de işte Cengiz Han'ın akrabalarıyla evlenip falan öyle bir bağlantı kurmak istese de değil büyük ihtimalle. Büyük bir imparatorluğu var. Her tarafta nerede fırsat bulursa oraya saldıran bir adam. Çok da korkunç işler yapmış bir adam bu arada tarihte. İşte Bağdat'ta insan kafalarından tepeler falan dizmek gibi şeyler de yapmış bir adam aynı zamanda. Ankara Savaşı'na gelindiğinde onun yanında kimler savaşıyor bakalım ordusunda? Moğol var mı? Tabii var. Çoğunluk değil ama.
Kim yani var? Bu o zaman da kafa dizmek, terör yaratmak, sonra gideceği yer halkının kaçması, teslim olmasını sağlamak amaçlı değil mi? IŞİD'in bile hala kullanmaya devam ettiği bir yöntem.
evet aslında şey bir bağlantı olduğu belki düşünülebilir. Yani terör taktiği bunlar. Timur'dan önce de vardı, Moğollar kullandı çok. Adamlar tabii şey değil, aptal değil bu insanlar. Sadece hani böyle vahşet olsun diye yapmıyorlar bunu. Belli bir mantığı var bunun. mantık da şu. Biz devasa bir coğrafyayı işgal ediyoruz. Azınlığız, her yere aynı anda koşturamayız. Nasıl şey yapacağız burayı, nasıl yöneteceğiz? Korkuyla. Korkuyu nasıl elde edeceğiz? Bir tane büyük şehir mesela, bize teslim olmayan bir şehri. Olduğu gibi yerle bir edersek, her şeyi öldürürsek orada, onun efsanesi gittikçe büyür. İnsanlar aman bize de olmasın diye karşı çıkmazlar. Mantığı bu bunun. Çok basit bir mantık aslında. Timur da bunu yapıyor. Timur iyi bir komutan bu arada, şey değil. Yani sadece böyle hani bazen şey diye gösterilir. Vahşi bir adam, işte barbar, hiçbir şeyden anlamayan bir adam gibi gösterilir. Öyle değil. Kafası çalışan, iyi bir komutan. Bayağı okumuş bir adam bir aynı zamanda. En azından askeri konularda. Savaş başlıyor.
Peki ama yani gelirken medeniyetleri yıkıyor mu, yoksa yeni yönetimler, yeni bir medeniyet kuruyor mu bu vahşilik içinde? Moğollar mesela kuruyor galiba, değil mi Cengiz Han'ın?
Her ikisinde de, Timur da, ondan önceki Moğollar da, her ikisini de yapıyorlar. Yani yıkıyorlar, evet. Korkunç yıkım var. Bazı yerlerde geri dönüş olmayan yıkım var yani. Yani mesela şeye bakarsanız, işte Harezm, İran'ın bazı yerleri, Rusya'nın bazı yerleri öyle bir mahvediyorlar ki oraları. Bir daha bir şey yeşermiyor orada yani. Bir uygarlığın yeşermesi çok uzun zaman oluyor bazı yerlerde. Öte yandan ama her şeyi yok etmiyorlar. Çünkü aptal değiller. Vergi toplayacak, para toplayacaklar. Onun için büyük bir şey yaratıyor. Özellikle Mongollar Timur'dan önce. Pax Mongolica denilen bu Moğol barışı vardır ya. Büyük bir alanda ta işte Doğu Asya'dan şeye kadar, Avrupa'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar bir araziyi birleştirirler. Bir alanı birleştirirler. O alanda işte ticaret bir anda şey olmaya başlar. Herkes birbiriyle konuşmaya başlar. Uzun mesafeleri güvenli bir şekilde insanlar kat edebilmeye başlar. Kültür, din, bir sürü şey ticaretle beraber hareket eder. Tabii bunlardan biri de veba. O ticaret sayesinde veba da o yollardan hareket ediyor. Böyle bir uygarlık var onun sonucunda ortaya çıkan. Yani uygarlık kurdular düşüncesi birazcık zor bir düşünce. Çünkü uygarlık kurmak deyince ne anladığımıza bağlı. Hani şehir kurmak, sıfırdan bir şey yaratmak mı? Yoksa var olan uygarlıkların gelişmesini sağlayacak bir ortam yaratmak mı? İkisi tam aynı şey değil bunların. Moğolların yaptığı, Timur'un yaptığı ikincisi. Yani Timur mesela Semerkand'ı şahane bir yer haline getiriyor. Bütün işgal ettiği her yerden işte şeyleri, zanaatkarları, bilim adamlarını, sanatçıları falan, edebiyat ustalarını, şunları bunları Semerkand'a götürüyor. Semerkand böyle kozmopolit, inanılmaz bir yere dönüşüyor o zaman. Ama ne pahasına? Yani o yok edilen şehirler, yok edilen uygarlıklar var onun arkasında. Ufak bir şey değil o. Şimdi bu Ankara Savaşı'nda Timur için savaşanlar Türk. Bazıları işte Akkoyunlu mesela, bir Osman Bey var Akkoyunlu, Türk. Anadolu beyliklerinden büyük çoğunluk onun yanında. İşte Aydınoğulları'dır, Saruhan, Menteşe, hepsi onun yanında. Ve savaşın ortasında Beyazıt şeyi kaybediyor. Kendi tarafındaki Anadolu beyliklerinden gelen sipahileri karşı tarafa geçtiğini görüyor. Bu Kara Tatarlar var. Onlar da karşı tarafa geçiyor. Timur'a geçiyor. O zaman ne oluyor? Timur yanında bütün düşünebileceğimiz daha Batı Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar var olan Türkiye kim varsa Timur için savaşıyor. Karşısında da Beyazıt. O noktada Rumeli'den topladığı Yeniçeriler, işte Sırplar, Arnavutlar. Şimdi hani burada hep diyoruz ya Türklük anlatısı. Türklük anlatısında Çaka Bey'i niye seçiyoruz? Çünkü Çaka Bey Türk. Bizans'ı seçmiyoruz hani şey için, donanmanın tarihine baktığımız zaman. Halbuki onu seçmemiz lazım. Ama burada Beyazıt yani bir tür hani düşmüş kahraman olarak gösterilir bu anlatıda. Timur değil. Niye? Halbuki Timur aslında illa Türklük üzerinden gideceksek Türkler Timur için savaşıyor, Beyazıt için. Yani burada enteresan paradokslar çıkıyor o zaman ortaya, birazcık değişmeye başladığımız zaman. Bu paradokslardan nereye gidiyoruz? Niye bazı insanlar kahraman oluyor? Niye bazıları değil? Dünyadan bir örnek vereyim ben. Mansa Musa diye bir adam var. Bu adam 13-14. Yüzyılda Batı Afrika'da Mali Krallığı'nın başındaki adam, kral. Mansa işte kral demek. Şimdi bu Mansa Musa yakın zamanda Twitter'da büyük bir olay oldu. Çok sayıda insan paylaştı onun hikayesini, işte hayatını falan. Büyük bir kahraman olarak gösteriyor. Özellikle de Amerika'da, işte Afrikalı Amerikalılar arasında büyük bir kahraman olarak gösteriliyor. Bazı Müslümanlar arasında da öyle. Müslüman bir kral. Ne yaptı bu adam? Niye ünlü tarihte? Şunu yaptı. Çok zengindi. Hani bugünkü tarihsel hesaplara göre hep yapılır ya işte tarihin en zengin insanları listesi çıkarılır ya ilk 5, ilk 10 falan. Büyük ihtimalle ilk 10'da bu adam tarihteki en zengin insanlar arasında. Zengin olmasının sebebi de Mali'de iki şey. Altın madeni var adamın. Altın madenlerinden altın çıkarıyor. İkincisi tuz ve küle ticareti. Bir noktada büyük bir kervan yapıyor. Bu kervanla şey üzerinden, Kahire üzerinden, Mısır üzerinden hacca gidiyor. Müslüman çünkü. Sonra geri dönüyor. İşte herkes anlatır o zaman yazan şeyde Kahire'deki tarihçiler falan yazar. İşte Kahire'ye girdiğinde adamın işte bilmem kaç bin tane kölesi var. İşte şeylerin üzerinden, develerin üzerinden böyle avuç avuç altın atıyorlar insanlara. Hatta o kadar çok altın harcıyor ki Kahire'de Kahire'nin ekonomisi çöküyor. Enflasyon yüzünden, altın enflasyonu yüzünden. Böyle bir adam bu. Şimdi bu adamın bugün nasıl anlatıldığına bakıyoruz. Bu söylediğim her şey var bu anlatıda ama kölecilik yok. Büyük bir şey olarak gösteriliyor. İslam dünyasının ve Afrika'nın önemli bir lideri olarak lanse ediliyor. İşte gerçekten de Timbuktu'da başkenti. İşte büyük camiler, çeşitli binalar, şunlar bunlar yaptırıyor bu adam. Tarihsel olarak etkisi büyük. Çaka Bey gibi hani tarihin kenarında kalmış bir adam değil bu. Bayağı önemli bir adam. Ama bu anlatı sırasında adamın dünyanın en önemli köle tacirlerinden biri olduğu anlatılmıyor. Bir sessizlik var orada. burada tabii ciddi bir çelişki var. Diyordum ya temin çelişkilerden hareket ediyoruz diye. Burada ciddi bir çelişki var. Şimdi bu adam bir takım insanlar için bir kahraman. Ama günümüzde şimdi görüyoruz şeyde Amerika'da, İngiltere'de, şurada burada bir sürü heykeller devriliyor ya mesela bu işte şey hani köle tacirleri bulunuyor bilmem ne onların heykelleri devriliyor vesaire. Böyle bir çağda böyle bir adam köle ticaretinin merkezinde yer almış bir adam nasıl kahraman olabilir diye sormamız lazım kendimize. Bu yüzden hani Türkiye tek başına değil bu konuda başka yerlerde de örnekler var. Türkiye'yi Türkiye'ye yapan, özel yapan şey bunun arkasında bir devlet var. Ve 100 yıldır bunu yapıyor. 100 yıldır sistematik olarak bütün kaynaklarıyla insanlara bir şeyleri anlatıyor. Bu verdiğim Mansa Musa örneği öyle bir şey değil. Arkasında devlet yok, sistematik bir beyin yıkama yok, böyle bir şey yok. Bir seçim sadece o.
Yani bu senin başta sözünü ettiğin Ermeniler, Rumlar, Levant'a karmaşık bir halktan bir Türk ırkı yaratma zorunluluğunun bir sonucu değil mi? Mesela Amerika'da farklı ülkelerden gelmiş insanların oluşturduğu bir toplum. Ama orada dönüp böyle bir yapay tarih yaratma imkanı da yok gerçi ama çabası da yok. Yani elbette Amerikan tarihinin de kimi efsanevi şeyleri olabilir ama işte o Mayflower falan gibi. Bu tip çok hayale dayalı, olmayana atıf yapan kısımları yok.
Yani o kadar belirgin olarak yok diyelim. Yani tam da bahsettiğiniz nedenler yüzünden zor çünkü. Amerika'da öyle bir şey yapılması zor. Ama bu demek değil ki bir takım hikayeler yok, bir takım şeyler belli şekillerde anlatılmıyor. Bunun güzel bir örneğini nerede buluruz? Christoph Kolomb örneğinde buluruz. Amerika'da mesela bu İtalyan Amerikalıların çok önemli bir kahramandır Kolomb. Hani İtalyan Amerikalılar buraya göç ettikleri zaman işte 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın ilk 20 yılı falan 1920'lere kadar göç ettikleri zaman çok zorluklar yaşadılar. Yani bayağı ırkçılık falan gördüler Amerika'da. Bayağı işte hani toplumun en alt tabakasından başladılar yükselmeye vesaire. O dönemde sarılabilecekleri birkaç tane kahramandan biri, herkesin hani kabul edeceği kahramandan biri Christoph Kolomb'tu. Bu yüzden Kolomb her tarafta işte şeyleri heykelleri dikildi. İşte Philadelphia'da, New York'ta, Amerika'nın neresine giderseniz her heykelleri dikildi. Hatta Kolomb için bir tatil günü, yani resmi tatil günü ilan edildi. Hem eyaletler bazında hem federal bazda öyleydi uzun süre.
Columbus Day değil mi?
Meşhur. Evet, Columbus Day, evet. Hatta işte şeyler, sokaklarda parade'ler yapılır, bir sürü şeyler yapılır. Bayağı eski bir şey yani, bir kurum yani aslında o. Şimdi oradaki Kolomb nasıl bir adam? O anlatıdaki Kolomb bir kahraman. İşte şeyden, Cenova'dan çıkmış bir İtalyan denizci, işte navigatör. Ondan sonra İspanyolların hizmetine giriyor. Kendisi gibi pek çok başka İtalyan gibi. Çünkü Akdeniz'de egemen olan denizcilik kültürü, İtalyan kültürü o noktada. Gemileriyle işte Amerika'yı keşfediyor. Bütün bunlar doğru. Yani her iyi propagandada olduğu gibi bunda bayağı bir gerçeklik payı var. Nasıl ki Çakay'la ilgili mesela söylenen şeyler yalan değil, gerçek. Tamam, bunları yaptı, şunları yaptı. Ama eksik şeyler de var. Çok seçici bir tarih o. Yani Kolom bir yandan da hani gittiği yerde yerlilere gayet kötü davranmış bir adam. Bazılarını köle yapmış bir adam. Geriye götürüyor hatta. Bakın böyle insanlar varmış burada falan diye. Şey bir adam değil. Yani pür kahraman var mıdır tarihte diye sormak lazım belki bir noktadan. Hiçbir şey yapmamış, elini kana bulamamış. Ondan sonra kendi çağında herkes öyleyken o öyle olmamış adamlar bulmak zor zaten. Kolom kendi çağının bir adamı bu anlamda. Ama İtalyan Amerikalıların anlatısında onlara değinilmez fazla. Şimdi bugünlerde ne oluyor? Onun tersine gidiliyor. Ne deniyor? Kolomb aslında bir soykırımcıydı falan gibi noktalara geliyoruz. Adam zannedersiniz ki geldi, bütün işte yerleri katletti, yok etti her şeyi falan. Bunu yapması mümkün değildi zaten. Yani kendisi çok şahane bir adam olmayabilir ama bu kadar zarar vermesi mümkün değildi zaten istese bile. Tarihe bu şekilde bakmak sorunlu. Yani bu adam kahraman, bu adam kötü, bu adam şöyle, bu adam böyle diye bakmak sorunlu. Ama bu demek değil ki herkes eşit, herkes aynı. Yani Çaka örneğinde de dedim ya, hani bu adam bir yandan çok büyük başarılar sağlamış bir adam değil. O nedenle hani bir problem var. Bir yandan da biz kimi kahraman olarak seçiyoruz? Niye? Yani Çaka bir şehir kurmuş mu? Çaka ne bileyim çok büyük eserler üreten bilim adamlarını toplamış mı? Timur mesela korkunç şeyler yapıyor ama Semerkant'ta bunu da yapıyor. Çaka bunu yapabilmiş mi? Hayır. Kolomb için de buna benzer şeyler söyleyebilir. Kolomb önemli bir figür tarihte. Yani yaptığı şeyler nedeniyle ve neden olduğu şeyler nedeniyle. Ama bir yandan Kolomb'u bunu söylerken bir yandan da mesela demin bahsettiğim Mansa Musa'yı kahraman göstermek tarihçilik olarak insanın hani kolayca anlayabileceği bir şey değil.
Peki ama şimdi dönüp bakıyoruz bu Ermeni meselesinde de olduğu gibi. Bu yalan olduğu bilinen, efsane olduğu anlaşılan şeyler artık bugünün tarihçiliğinde bir değer ve anlamı olmayan söylenceler Türkiye'de ısrarla sürdürülüyor. Yani işte sen de gitsem herhalde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Çaka Bey'in heykeli bir büstü vardır Deniz Kuvvetleri'nin kurucusu olarak. Yani Türkiye bir efsane ya da yalan inşa edip ondan asla vazgeçmiyor sanki. Öyle bir geleneği var değil mi?
Evet, evet. Ve dediğim gibi yani dünyada bunun çok örneği yok. O yüzden Türkiye enteresan bir örnek. Çünkü her ne kadar kahraman yaratmak dünyanın her yerinde varsa da ve seçici tarih dünyanın her yerinde varsa da Türkiye örneğinde bir devlet 100 yıl boyunca bütün imkanlarıyla böyle bir anlatı yaratıyor. Başkasını bulmak kolay değil buna benzer o yüzden. Mesela İtalya'ya, Fransa'ya bakarsanız birebir örnek bulamazsınız bu konuda çok fazla. Türkiye'deki örneği enteresan yapan şeylerden birisi de üstünde bulunduğu toprağa bir türlü ait olamayan insanların ülkesi oluyor o zaman. Çünkü bu anlatıyı takip ederseniz, bunun sonuçları nedir diye düşünürseniz, biz bu toprağa sonradan geldik, kendimize yer açtık, bizden öncekiler önemli değil, kayboldular, yok oldular, gittiler, kalanlar da azınlıktır, küçük bir miktardır falan. Bizim tarihimiz o değil mantığıdır. Halbuki gerçek tam tersi. Türkiye'de yaşayan bugün işte 80 küsur milyon insanın birincil dereceden aidiyetinin olduğu uygarlık o toprakların uygarlıklarıdır. Bizans'tır mesela. Bizans'ın devamıdır geride ardından gelen her şey. Osmanlı da öyle. Aradaki işte Selçuklular da öyle. Selçuklu örneğinde güzel bir örnek var mesela. Anadolu Selçukluları denir ya. Bu Anadolu Selçukluları lafı icat edilmiş bir laf. Cumhuriyet döneminde icat edilmiş bir laf. Böyle bir şey yok çünkü zamanında. Kimse öyle bir şey söylemiyor. Yani adamlara gidip hani zaman makinesiyle gidip Kılıç Arslan'a sorsak işte Anadolu Selçuklusu musunuz siz desek adam anlamaz dediğimizi. Anadolu Selçuklusu ne ya der bize. Niye? Adam çünkü kendisini Rum Selçuklusu diyor. Rum, Roma. Yani biz bununla büyüyoruz. Böyle şeylerle büyüyoruz. Bunların toplam etkisi tabii bizim üzerinde bulunduğumuz toprağa aidiyet hissetmemizi engelliyor. Seçici aidiyet yaratıyor. O zaman da orada bulunabilecek çok daha derinlikli bir takım gelenekleri sahiplenmek yerine yaratılmış bir şey üzerinden devam ediyoruz. O yaratılmış şeyin de her tarafından delikler var, akıyor. ama o kadar çok artık özümsemişiz ki, bu da enteresan bir yanı propagandanın. Hani insanlar beyin yıkama deyince hep yanlış düşünürler, şöyle düşünürler. İşte mesela siz ve ben bir odada oturuyoruz, birileri geliyor bize, beynimizi yıkıyor, bir anda bütün dünyamız değişiyor, öyle düşünüyor insanlar. Öyle bir şey değil beyin yıkama. Beyin yıkama kuşaklar boyunca yapılan bir şeydir. Sizin işte 4 kuşak önce mesela, 5 kuşak önce akrabalarımızın pek de inanmayacağı şey şeyler bugün gerçek olarak etrafımızda hani soluduğunuz havada gerçeklik olarak varsa artık, gerçeklik haline gelmişse, benim gibi tarihçinin çıkıp yok bakın şimdi bunlar doğru değil diye o delikleri birazcık büyütmeye başlaması insanlarda kuvvetli bir tepkiye sebep oluyor. Niye? Çünkü sadece benim yaptığım şey tarihçilik değil onlara göre o zaman. İçlerinde bir yerde kendi kimliklerini oluşturan yapı taşlarının altına oymuş oluyorum ben o zaman. Yani kötü bir şey yapmış oluyorum. Ya deliyim ya vatan hainiyim. Hani öyle şeylere gidiyor orada. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Kötü bir şey. Çünkü ve yazık aynı zamanda. Çünkü Türkiye'nin üstünde bulunduğu topraklarda alabileceği o kadar çok örnek var ki tarihsel olarak, aidiyet olarak, uygarlık olarak, devamlılık olarak vesaire. Bunları göremeyen bir toplumun tamamen fanteziler üzerinden, içinde gerçek kırıntıları bulunan bir fantezi zinciri üzerinden kendini sürekli tanımlıyor olması bugün de etkilere yol açıyor. Bugünkü şeyleri de etkiliyor. Bugünkü toplumun nasıl olduğu, işte dış politikaya nasıl tepki verdiği, işte bir takım irredentist, agresif dış politikanın mesela bunlardan nasıl beslendiği üzerine de düşünebiliriz. Yani bunların sonuçları sadece kültürel sonuçlar değil, aynı zamanda gayet reel günümüz sonuçları da var.
İki şeye değinmek istiyorum son bölümde. Bir, akademi buna destek veriyor Türkiye'de. Yani devlet çok sıkı sardığı için senin çizdiğin çerçevede farklı bir tarih anlatımı çok güçlü bir şekilde çıkmıyor. Ya da çok az kişi de çıkıyor. İkincisi de bu inkarcı, yani diğer kültürleri yok eden şey bugün işte o ilkel baklava bizim Yunanlar çalıyor, kahve bizim onlar çalıyor, lahmacun bizim bunlar çalıyor gibi çocuksu bir gerçekliğe dönüşüyor sanki, değil mi?
Evet, evet. Yani ikinci söylediğinizden hareketle ben geçen gün de anlattığım bir yerde tekrar anlatayım burada çünkü enteresan bir hikayedir. Bu 97 yılında ben dağın başında kaldım bir gün. Bir taksici beni Ankara'da dağın başında bıraktı ölüm tehdidiyle. Niye? İşte hani insanlar ben bunu anlattığım zaman hemen şey düşünüyorlar. Herhalde işte Ermeni soykırımı konuştu falan, ondan herhalde adam kızdı falan diye düşünüyorlar. Normal öyle düşünmeleri, normal Türkiye'deki genel hani atmosfer düşünülünce, ama o değildi konu. Konu o değildi. Niye dağ başında bırakıldım ben 97 yılında? Yanlışlık yaptım tabii. Tarihçi olduğumu söylememem lazım. Onu öğrendim artık. O hatayı Türkiye'de yapmıyorum. Çünkü Türkiye'de insanlar size tarihi öğretiyorlar. Tarihçi olduğunuzu öğrendikleri zaman. Neyse adama ben ne dedim? Konu yemekten açıldı. Dedim ki bir noktada bu midye dolma, adam seviyormuş midye dolmayı. Midye dolma Türk yemeği değildir dedim. Orta Asya'dan gelmedi dedim. Yani atlı adamlar Orta Asya'dan bir yerden midye bulup getirmediler buraya. Midyenin kendisi de burada. Midye dolma da Bizans'a kadar tarihi olan bir şey mesela. Adam buna kızdı bu kadar. Ölüm tehdidiyle dağ başında bıraktı beni Ankara'da. Yani midye dolma yüzünden bunun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Başka bir tane örnek vereyim buna. Bunun hatta üzerine makale yazdım bir tane. Kimlikle o kadar birleşmiş ki bunlar. Ankara'da bir gün bir şey gördüm, bir gösteriye denk geldim. Birkaç yüz kişi, çok kalabalık değil, birkaç yüz kişi var. Böyle pankartlar falan açılmış. Bayağı kızmış insanlar, bir şeye kızmışlar. Bakıyorum nedir mesele diye. Bir pankarta baktım, sonra anladım ne olduğunu. Bir tane pankart şey diyor, Yunanistan'a savaş ilan etmekten bahsediyor. Savaş açalım Yunanlılara diyor. Herhalde dedim Ege'de bir şey oldu. Gene ki yani insanlar gaza geldiler, böyle bir şey oluyor. Meğer konu o değilmiş. Konu Yunanlılar baklavamızı çalıyorlar, beyaz peynirimizi çalıyorlar. Mesele buymuş. Yani dünyada baklava ve beyaz peynir için, feta için yani, savaş ilan edelim diyecek kaç toplum var? Şimdi ilk söylediğinize dönersek ama, evet, akademik anlamda çok fazla sayıda insan bunları söyleyemiyor Türkiye'de. Bu bir kısmı söylemiyor, bildiği halde bazı şeyleri söylemiyor, söyleyemediği için, başına gelecek şeyleri bildiği için. Bir kısmı da belli bir düzen oluşmuş artık, yani devlet memuru akademisyen diye bir model var. Bu devlet memuru akademisyen modeli zaten hani bizzat beslendiği şey o resmi tarih anlatısıdır. O resmi tarih anlatısına uygun şeyler söyleyerek büyümüştür zaten. İnanarak yapar bunu. Yani hani bunu bir sinizm anlamında söylemiyorum. Ve buradan da yani ekmeğini çıkarır. Bir kariyer yapabilirsiniz Türkiye'de rahat rahat. Bunun üstüne bir de tabii tepeden tepeden konuşmayı sever. Hani Türkiye'deki bazı popüler tarihçiler vardır ya, her konuda her şeyi bilen tarihçi modeli vardır. Böyle haddini bildirir herkese televizyonlarda falan. Öyle bir model de var. Niye? Çünkü Türkiye'deki insanlar tarihçiye böyle nihai bir yargıç olarak gözüküyor. Sanki gökten inmiş bir şey, böyle ışıklar eşliğinde gelmiş, bizi aydınlatan tarihçi. Ama sadece bizim bildiğimiz şeyleri bize söylerse, bizim bildiğimiz şeyler yanlış derse ona tarihçi diyemeyiz, vatan haini deriz.
Peki, keyifli bir sohbet oldu. Devamını getirelim. Hiç olmazsa insanlara sadece işte soykırım vesaire gibi gergin konulardan değil, yemek, kültürel, denizcilik, ulaşım vesaire gibi konularda da nasıl bir geçmişten geldiğimiz ve bunu inkarın nasıl bir toplumsal ruh haline yol açtığını konuşmaya devam edelim. Ağzına evet. Sağlık. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
İyi öğleden sonraları. Biz öyle, aynı saat dilimindeyiz. Görüşmek evet. üzere.
Görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.